bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Fırat suyu kan akıyor baksana. Bir Ada Hikayesi 1. Yaşar Kemal. Adam Yayınları. 7. Baskı Temmuz 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Yaşar Kemal'in yeni kitabı Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, Bir Ada Hikayesi Üçlüsü'nün ilk kitabı. Bir Ada Hikayesi'nde Ege'de yüzleri birbirlerine dönük milyonlarca insanın yerlerinden, yurtlarından edilişinin öyküsü anlatılıyor. Sonunda insanoğlunun yol açtığı bir trajedinin ilk romanı. Yaşar Kemal çağımızın en büyük romanını yaratanlardandır. Le Monde, Fransa. Yaşar Kemal çağdaş dünyanın en büyük anlatıcılarından biridir. Onu okumak yaşamın kendisini anlatmaktır. O korkusuz bir kahraman gibi yazıyor. John Berger, İngiltere. Yalnız Mitterrand'ın yüreğindeki sevgili ozan değil, Yaşar Kemal edebiyatın bir devridir. André Clavel, Fransa. Yitirdiğimiz anlatım geleneğini ne mutlu ki Yaşar Kemal bulmuş, tarihi ve politikayı alt üst ederek 25-30 yüzyıl sonra Yunan ozan Homeros susmuş ve söz sırası Truvalı ozana, Yaşar Kemal'e geçmiş. Robert Canters. Yaşar Kemal Homeros'tan bu yana gelen en eski geleneksel anlatıcıdır. Başka bir sesi olmayan halkın sesidir. Elia Kazan. Yaşar Kemal, yüzyılımızın en büyük romancılarından biridir. Avrupa, Fransa. 1. Tan yerleri ışıdı ışıyacaktı. Deniz süt limandı, apaktı. Küreklerin şıpırtısından başka ses yoktu. Martılar daha uyanmamıştı. Gün doğmadan önceleri, dünya dümdüzken, deniz işte böyle sonsuz bir aklığa keser. Poyraz Musa, dün akşamdan bu yana hemen hemen hiç soluk almadan ince, telaşsız bir uyumla kürek çekiyordu. Kimi zaman belli belirsiz bir yel esiyor, sonra yitiveriyordu. Delikanlının ter kokusuna küreklerden gelen deniz kokusu karışıyordu. Yorulmuştu ya, aldırmıyordu. Denizin de apak kesildiğini görünce avuçlarının acıdığını, yorgunluğunu, her şeyi unuttu. Seher yeliyle birlikte içine onu alıp uçuran bir sevinç geldi oturdu. Akşamdan beri sanki kürek çekmiyormuşçasına birden canlandı, küreklere asıldı. Altındaki kayık uçuyordu. Deniz daha süt beyazdı. Kayık, kürekler, gökyüzü, yıldızlar da apaktı. Poyraz Musa da tepeden tırnağa apaktı. Karşı dağların ardı aydınlanınca deniz menevişledi. Denizin üstünde çok mor, çok turuncu, çok yeşil, çok sarı, çok kırmızı ışıklar kaynaşmaya başladı. Poyraz Musa başını kaldırıp karşıya bakınca az ilerideki adayı gördü. Hızını kesti, kayığı durdurdu, ayağa kalktı. Kollarını açtı, derin bir soluk aldı. Kayık sağa sola hafiften sallanıyordu. Bir tansıkla karşı karşıyaydı. Ada pespembe bir ışığa batmıştı. Pembe ışık denize yansımış, inceden dalgalanıyordu. Poyraz Musa, günün ucu gözükünceye kadar olduğu yerde, kayıkla birlikte sallanarak orada öyle, kendinden geçmiş durdu, kaldı. Önce denizin aklığı kaydı gitti, bir anda gözden silindi. Ardından denize yansımış şeftali çiçeklerinin pembesi birden uçtu gitti. Adanın üstüne kondu. Yıldızlar parladı, söndü. Bir balık, neredeyse bir çocuk boyu denizden fırladı, havada çakarak çelik mavisi, çelik yeşili, çelik moru, çelik kırmızısı ışıklarını fışkırarak geri düştü. Balıklar büyüklü küçüklü, arka arkaya denizden fırlıyor, ışıklarını havada bırakarak denize geri düşüyorlardı. Denizin üstü bir çocuk boyu pul pul oldu. Poyraz Musa gülümseyerek yerine oturdu, küreklere yapıştı. Kayığın burnunu gün doğruya doğrulttu, kıyı kıyı gitmeye başladı. Gün kuşluğa doğru da adanın önündeki koya ulaştı, kayıktan çakıl taşlarının üstüne atladı. Birkaç adım attıktan sonra döndü. Alandaki üç ulu çınara baktı, çınarlar tomurcuğa durmuştu. İnce, tüylü bir yeşillik havayı denize okşuyordu. Güneye, denizin kıyısına sıra sıra dizilmiş, iki katlı evlerin önünden son eve kadar yürüdü. Oradan doğuya döndü. Orada da evler iki katlı, yan yana dizilmiş tahta evlerdi. Ardından köyün içine yürüdü. Hepsi tahta evlerdi. Çoğu pekmez rengine, bir kısmı da sarıya, mora, patlıcan rengine, maviye, aka boyanmıştı. Denizin kıyısına sıralanmış evlerin hepsinin de rengi silme, aktı. Adadaki üç yer değirmenin de rengi apaktı. Üç değirmen de her an ışığa batıyor, çıkıyordu. Poyraz Musa, ortadaki küçük tepenin üstüne oturtulmuş yer değirmenine doğru yollandı. Değirmenin kanatları ağır ağır dönüyordu. Kapı açıktı. Azıcık ürkerek içeriye bir adım attı. Kocaman, ağır, kalın bir demir çemberle kuşatılmış değirmen taşının üstüne buğday taneleri dökülmüştü. Benekli taşın yöresi bir karış yüksekliğinde bir tahta perdeyle çevrilmiş, önüne büyük bir un teknesi yerleştirilmişti. Üyünen unlar bir ağaç oluktan bu teknenin içine akıyordu. Poyraz Musa bu koskocaman büyük kesme taşlarla örülmüş kulenin içine girince bir hoş oldu. Burnuna çok uzaklardan sıcacık bir un kokusu geldi. Babasıyla semerli beygirlere buğday çuvallarını yüklerler, karşı dağın dibindeki su değirmenine giderlerdi. Daha değirmene yaklaşmadan uzaklardan bir su sesiyle birlikte inceden bir un kokusu gelirdi. Değirmen taşını görünce de kulaklarında su sesi, burnunda un kokusu. Değirmenin dört yanında birer ulu çınar büyüklüğünde incirler, çok uzun telli kavaklar, kavaklara sarılmış asmalar, ta dağın yamacına kadar giden narlar. Aylardan haziransa al al dalgalanan nar çiçekleri. Arkın kıyılarında yaban naneleri, un kokusuna karışmış bin bir koku. Değirmenin pervanesinden köpüğe kesmiş, kaynayarak dökülen su. Suyun kıyısında bitmiş bin bir kokuda çiçekler, un kokusuna karışmış suyun kokusu. Som sarı sarı asmalar, incirlerde üst üste, sapsarı her yan. Işılayan ekinler, ova. Ova yoğun bir sarı ışığın çalkantısında, dalgalanışında, göğe ağan, durmadan çakan, dönen, kıvılcımlanan bir ışık denizi. Buğdayların öğütülmesi bitene kadar Poyraz Musa, incir ağaçlarının üstünden inmezdi. Bir dalın üstünde kendisi, öbür dallarda her biri bir güvercin kadar büyük sarı asmalar. Gülümseyiverdi. İçeriye bir adım daha attı. Yana yöreye atılmış telis çuvallar, paslanmış, ne olduğu belirsiz demir parçaları, kırık dişliler, baştan aşağı dört parmak aralıklarla delinmiş uzun bir kalas, duvara dayalı. Gene duvara dayalı yepyeni daha rüzgar görmemiş bir kanat. Oraya buraya atılmış yamru yumru, dipleri düşmüş üç isli bakır tencere. Tahta merdivenleri gıcırtatarak üst kata çıktı. Burnuna daha bir yerlerden un kokusu geliyordu. Kekik kokusuna, incir sütü kokusuna karışmış. Yukarı çıkınca sert bir ışığa çarptı, sallandı. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye dört büyük mazgal gibi pencere açılmıştı. Pencerelerin dördünün de kapakları sökülmüş yerde yatıyordu. Güneydeki pencereye gitti, dışarıya baktı. Uzakta dümdüz deniz gözüküyordu. Evlerin kiremit damları sanki ayağının dibindeydi. Pencerelerden birinin önüne gelince değirmen duvarlarının ne kadar kalın olduğunu anladı. Zorla pencerenin içine çıktı, oturdu. Kulacıyla duvarı ölçtü. Neredeyse kalınlık bir kulaçtı. Pencereden geri atlayınca dizleri büküldü, az daha yere kapaklanıyordu, tükenmişti. Doğruldu, öteki pencereye yürüdü. Pencereden bu sabah tan yerleri ışımadan denize pes pembe çiçekleriyle yansımış şeftali bahçelerini gördü. Gökyüzü, deniz, toprak, dünyada ne varsa, çiçek, kuş, ağaçlar, yeşiller, morlar, sarılar, turuncular hep pembeye kesmişti. Poyraz Musa şöyle başını çevirip kendine baktı. Kendisi de tepeden tırnağa, iliklerine kadar pembeye kesmişti. Değirmenin üstündeki son pembe bulut ışıklar içinde yuvarlanarak güneye doğru sağılıp gidiyordu. Başı dönerek doğudaki pencereye vardı. Oradaki her bir şey de pembeydi. O pencerenin önünde çok durmadan kuzey penceresinde aldı soluğu. Orada pembe çalıların arasında kıpırdayan, sonra yürüyen, siner, koşar gibi eden, ardından da yitip ortadan silinen bir karartı çarptı gözüne. İçini bir korku, bir tedirginlik aldı. Çabucak merdivenleri indi, dışarıya çıktı. Çabuk çabuk alana yürüdü. Alandaki ilk evin kapısını açtı. Kuzeydeki çınarın dalları evin üstünü örtmüştü. Dallardaki kuş yuvaları daha yavruya durmamıştı. Evin içi tam takırdı. Geriye çakıl taşlarının üstündeki kayığına döndü. Kayığı maviye boyanmıştı. Eğildi, kayığın içindeki yatağını aldı, birkaç kez zorlattı. Az daha yatağı yerinden kaldırıp alamıyordu. Sonunda iki eliyle tuttuğu yatağa sarılı ipi çekip aldı. Çakılların üstüne indirdi. Sürükleyerek eve götürdü, yatağı neredeyse açamayacaktı. Soyunamadan yana düşmüş döşeğin üstüne devrildi. Gözlerinin önünden pencereden gördüğü karartı geçti. Kayıktakileri alıp içeriye getirecek gücü kalmamıştı. Ya o karartı bir adamsa, ya gelip kayığın içindekilerle alıp götürürse, birden ayağa fırladı, kürekleri kaptığı gibi döndü. Kapıyı kapattı, sürgüledi geldi. Daha yatağı açamadan başı dürülü yatağın üstüne düşüverdi. Kır bir ata biniliydi. Başı sonu gözükmeyen düz bir ovada gidiyordu. Ova. Ova apaktı. Işık içindeydi. Pes pembe, kocaman kocaman açmış çiçekler atın karnına değiyor, gittikçe de uzuyordu. At pembe çiçekleri zorluklarla yarıyordu. Işık da bastırıyor, şakırdıyordu. Karşı yüksek dağın tepesinden kopan su köpürerek, gürüldeyerek dağın yamaçlarından uçup ovaya iniyor, pembe çiçeklerin içinde yitip gidiyordu. Birdenbire suyun gümbürtüsü durdu. At şaha kalktı, dağ pes pembe oldu. Pembe gölgeler ovanın üstünü örttü. Akdeniz mavide tütüyordu, ışıklar şırıldıyordu. Yağmur yağıyordu pes pembe. Şaha kalkmış kır at kişniyordu, pembeye kesmiş. Pes pembe olmuş dağ yürümeye başladı, ışıkları köpürdeterek. Pembe bir sel köpürerek akıyordu dağdan aşağı. Ovayı binlerce pembeye kesmiş kır atın kişnemesi doldurmuştu. Atlar birbirlerine girmişler, uçuyorlardı. Atların kanatları birbirine değiyor, yeleleri, kuyrukları savruluyordu. Işıklar gittikçe dünyayı dolduruyordu. Sonra atlar, daha sonra som sarıya kesmiş ova, kurşun geçirmez bir karanlık altında kaldı. Som maviye kesmiş gök, som maviye kesmiş deniz, som maviye kesmiş bulut ışık altında kaldı. Her şeyi yoğun bir ışık dumanı örttü. Sonra yavaş yavaş gene her şey pembeleşti. Hışım gibi bir yağmur indirmeye başladı. Gene her yer karanlığa kesti. Göz gözü görmez bir karanlık. Karanlığın içinden dağ çıktı ışıktan. Döne döne ışıklarını savurarak çekti denize aktı gitti. Karanlık deniz apak oldu dünyaya ışığını boşaltan. At gene pembeye kesti. Poyraz Musa kayığının içindeydi. Elleri küreklerdi, avuçları şişmiş, kolları da durmuş, kaldıramıyor bile. İkide bir kürekleri suya indirip yöreye bakıyor. Hiçbir kara parçası, hiçbir yanda gözükmüyor. Martılar kıyamet, tepesinin üstünde çığlık çığlığa bir iniyor bir kalkıyorlar. Neredeyse saldıracak, onu parça parça edecekler. Korkuyor, kayığın içine büzülüyor. Martılar kanat kanada, üst üste, soluk alamıyor. Dağ denize yürüdü. Daha karanlığın içindeydi. Yalp yalp yanıyor denizin dibine. Batan bir gemi gibi iniyordu. Sonunda dağ battı, bütün ışıkları denizin yüzünde kaldı. Deniz en derinine kadar ışıkla doldu. Denizin dibinde koskocaman gemiler, koskocaman balıklar, balık sürüleri üst üste, çığlık çığlığa uçuşan koskocaman martılar. Kuş sürüleri sonsuz bir hortumda yıldızlarla karışmış dönüyordu. Deniz gene apaktı. Poyraz Musa kıyıya çakıl taşlarının üstüne dizlerini dikmiş, çenesini de dizlerinin üstüne koymuş, çökmüş oturmuştu. Böyle aşağıdan denize dümdüz bakarsan, denizi pul pul, çelik moru, çelik mavisi, ustura yeşili, ustura kırmızısı, bin bir renkte menemşelenir görürsün. Poyraz Musa ayağa kalktı, ellerini beline koydu, bedenini sağa sola döndürerek kayığına yürüdü. Kilim çuvalın içindeki büyük ceviz kutuyu aldı, az ilerideki büyük kesme taşın üstüne oturdu. Öndeki büyük çınarın dalları denizin üstüne doğru uzamıştı. Dallardaki yuvaların hepsi boştu. Kuşlar nereye gitmişlerdi acaba? Cebindeki anahtarı çıkardı, kilidi açtı. Kilit üç kez çın, çın, çın diye öttü. Önce kılavlama kayışını aldı sandıktan, sonra usturasını, fırçasını, sabununu, su kabını aldı. Su kabını denizden doldurdu. Sabun iyi bir sabundu ya, deniz suyuyla bir türlü köpürmüyordu. Arkasını dönünce alandaki üç çınarın tam ortasına oturtulmuş çeşmeyi gördü. İçini ılık, umutlu, aydınlık bir sevinç aldı inceden, belli belirsiz. Çeşmeye gitti, musluğu açınca şakır şakır bir su boşandı. Önce ağzını musluğa dayadı. Doya doya bir su içti. Amma da susamıştı. Susamıştı ya, bu kadar su içinde içi yanıyordu da susamışlığı aklına gelmiyordu. Su kabını doldurdu, geldi, dalların altındaki kesme taşın üstüne çöktü. Çeşmenin üstünde ne olduğu belli olmayan, yarı yarıya silinmiş bir kabartma resim, bir de hiçbir yazıya benzetemediği resmin altına oyulmuş eciş bücüş yazılar. Kim bilir, belki bu yazı Rumların yazısıdır. Sabun hemencecik köpürdü. Köpüğü ağır ağır fırçayla yüzüne yaydı, usturayı bir iki kılavladı. 5 günlük sakalını bir anda usta bir el alışkanlığıyla sıyırdı attı. Limon kolonyasıyla yüzünü usul usul ovaladı. Tıraş takımını sandığa koydu, sandığı kilitledi. Kilit gene 3 kez çın, çın, çın etti. Tıraş olduktan sonra biraz daha kendine geldi. Hemencecik oraya bir ateş yaktı, çaydanlığı ateşe sürdü. İçine bir tutam çay attı. Çakıl taşlarının üstüne serdiği sofranın ortasına nakışlı bir bakır sahan koydu. Kılları sarkan, keçi derisi bir tulumdan bir avuç peynir aldı. Sofrası, ekmek, soğan, bir kavanoz balla da donanmıştı. İnce belli çay bardağına tavşan kanı çayını koydu. Bardağı eline aldı, gözlerinden uzaklaştırdı. Hayran, çayın rengine bir süre baktı. Çay dupduruydu. İnceden bir yel çıktı. Yoğun bir deniz kokusu getirdi. Ağaçların dalları usuldan sallandı. Daha yeni açmış, küçük, taze yeşil yapraklar kıpırdar gibi etti. Poyraz Musa ayağa kalktı. Sofrasını denize silkti. Dürdü, büktü, kayığa koydu. Evlere doğru yürüdü. Gece uyuduğu evin kapısını açtı, yatağını aldı getirdi. Kayığın önüne, çakıl taşlarının üstüne serdi. Yataktan bir küf kokusu geldi. Ellerini beline koydu, denize döndü. Denizde ince kırışıklıklar, bir efileyen, bir kesilen incecik bir yel. Ta uzak gökte de apak, öyle salınıp duran bir top bulut. Arkaya dönünce evlerin ötesindeki böğürtlen çalılarının içinde gene o belli belirsiz karartıyı gördü. İçine bir ürperti düştü. Bu ıssız adada bu karartı ne ki? Hele bir yerleşelim bakarız. Kayağa döndü, daha irice başka bir sandıktan tabancasını aldı. Bu bir naganttı, doluydu. Mermi de ağzındaydı. Beline bağladı. Palas kayı da her zamankinden daha çok sıktı. Evlere yürüdü, ilk kapının önünde durdu. Kapı kilitli değildi. Açmasıyla birlikte içeriye bir aydınlık aktı. Gözüne ilk çarpan, köşeye koskocaman ağını germiş, ağın üç sağ köşesine de oturmuş bir arı büyüklüğündeki kırmızı örümcek oldu. Kapının tam karşısındaki ocaklığın tabanı ak damarlı kara mermerdendi. Üstünde küller, kömür parçaları az önce söndürülmüş gibi duruyordu. Üstteki davlumbazın saçakları işlemeli tunçlandı. Saçaktan sarı damarlı geniş, işlemeli, kırmızıya çalan bir mermer tabaka duralarak ikinci katın tabanını delip yukarılara çıkıyordu. Taban malta taşındandı. Ocaklığın, kapının her biri yanına birer pencere açılmıştı. Pencerelerin tahta kapakları da çok güzel işlenmişti. Camlar içeriye, kapaklar dışarıya açılıyordu. Pencerelerin dördünü de çarçabuk açtı. Evin içi biraz tozlanmıştı ya, pırıl pırıldı. Sağdaki kapı mutfak kapısıydı. Kapları kacaklarıyla olduğu gibi duruyordu. Çok tuhaf, mutfak küf bile kokmuyordu. Merdivenleri çıktı. Tahta basamaklar tozlanmamıştı bile. Cilası olduğu gibi parlıyordu. Yukarıda geniş bir salon, salonun kuzeyindeki duvarda büyük bir pencere, pencerenin her iki yanında yan duvara kadar bir resim. Resimde mavi bir denizin kıyılarında kocaman, kocaman açmış, dünyadaki hiçbir çiçeğe benzemeyen çiçekler, kırmızı, mor, pembe, sarı, eflatun, alabildiğine ışık. Usta bütün çiçeklerin ortasına da büyük birer güneş turuncusu oturtmuş. İnsan yeryüzünün herhangi bir yerinde böyle çiçekler açtığını bilse, dünyayı diyar diyar dolaşır da bu çiçekleri Kaf Dağı'nın ardında da olsa arar bulur da görür. Denizin tam ortasında üç tane yelkenli, yelkenlerini açmış gözükmeyen sonsuzluklara, uzaklardaki aydınlığa uçuyordu. Üstteki uzak gök de kanatlıydı. Soldaki resimde sağdakinin aşağı yukarı tıpkısıydı. Yalnız çiçekleri apayrı, dille tarif edilemez büyülü çiçeklerdi. Üstteki resim pencerenin üstünden tavana kadar çıkıyordu. Ressam bütün çiçek hünerlerini, ellerinin büyüsünü, gözlerinin ışığını bu çiçeklere dökmüş, aydınlığın üstüne bir cennet bahçesi sermişti. Çiçekler gene ışıklı bir denizi çerçevelemişti. Deniz gene çok uzaklarda, kaynaşan ışıklarda son buluyordu. Işıkların üstünde bir yaprağı mavi göğe ulaşan, ışıktan belli belirsiz mavileyen bir tek çiçek açmıştı. Belki de en büyülü çiçek. Orta yerde birbirinden uzak iki kuğu sırtlarını ışıktan örülmüş çiçeğe dönmüş, kıyıya doğru geliyorlar. Tam ortalarına da kanatlarını dikmiş bir kuğu iniyordu. Poyraz Musa az daha beklese kuğu inecek, gerilmiş kanatlarını şap diye denize vuracaktı. Merdivenleri hızla indi, deniz kıyısına vardı, yüreği atıyordu. Derin bir soluk aldı, gözlerini kapadı. Gözlerinin önünden kuğu sürüleri, büyülü, görülmemiş, ışıkla doldurulmuş azman çiçekler geçti, maviyle yoğrulmuş. Gözlerini açtı, gözleri kamaştı. Karanlık açılınca ışığın şırıldadığını gördü. Arkasına döndü. Ev üstüne üstüne bütün çiçekleriyle geldi. Hızla merdivenleri çıktı. Çiçeklerin karşısında durdu. Gözleri açık mıydı, kapalı mıydı farkında değildi. Merdivenleri indi, merdivenleri çıktı. Öbür evlere ne zaman girdi, ne zaman çıktı bilemiyordu. Akşama doğru ilk girdiği eve gene girdi. İçini korkuya benzer bir şeyler sardı. Ben bu evi istemem dedi. Bu ev perili. Pencereden karşı tepeye, yer değirmenin o yanlara bakınca gene belli belirsiz karartıyı gördü. Bu karartı insan karartısıydı ya. İnsan karartısıysa neden yanına gelmiyordu? Merdivenleri ikişer ikişer atlayarak indi.